Merhaba değerli izleyiciler. Bir nöbetçi Türk programında daha beraberiz. Gündemde yine hem dış gündemde hem Türkiye gündeminde çok önemli sıcak konular var. Bunları ele almaya, değerlendirmeye çalışacağız. Mehmet Efe Çaman Hoca ile beraber gündemi değerlendireceğiz. Fakat gündemin sıcak konularından biri Hrant Dink ile ilgili bir karar açıklandı. Mahkemenin bir kararı bugün açıklandı. Onun sanık listesinde yer alan gazeteci arkadaşımız Adem Yavuz Aslan'ı da bu konuyla ilgili kısmı konuşmak için konuk edeceğiz. Hemen programa başlayabiliriz. Efe Hocam hoş geldiniz. Adem Bey hoş geldiniz.
Hoş bulduk. İyi yayınlar.
Evet, karara ben de hızlıca bakmaya çalıştım. 70 sayfalık bir karar. Tamamını okuyamadım henüz. 14. Ağır Ceza'nın vermiş olduğu bir karar. Hrant Dink 19 Ocak 2007'de Türkiye'nin en karışık yıllarından biri olan 2007'yi hatırlayın. 27 Nisan gece yarısı bildirisi ile bilinen yıl. Birçok darbe girişimlerinin olduğu, AKP'yi kapatmaya çalışan, demokrasiyi susturmaya çalışan bir dönemde Hrant Dink susturuldu. O gün öldürülmedi Hrant Dink. Öncesi var. Daha 2004'ten itibaren başlıyor. Aslında en güzel süreci de Hrant Dink'in kendisi yazmış. Niçin hedef seçildim diye bir yazısı var. O yazıyı tüm izleyicilerin bulup internette de bulunabiliyor. Okumasını istirham ediyorum. Fakat Türkiye tuhaf bir ülke. Gördüğüm kadarıyla yani Adem Bey'den, Efe Hoca'dan yaklaşımlarını alırız. Fakat örtbas etmek için ne gerekiyorsa onu yapmışlar. Yani mesela Kerinçsiz ismini göremiyorum. Hrant Dink'e karşı protestoların başlatılmasını yapan. Sonra Veli Küçük ismini göremiyoruz. Fakat Ercan Gün gibi o dönemde Hrant Dink'i öldüren o gün Samas'la polislerin fotoğrafları vardı biliyorsunuz. Beraber hatıra fotoğrafları çektirmişti. Onu yayınladığı için aslında ödül alması gereken ve cinayetin üzerine giden bir gazeteci arkadaşımıza 10 yıl ceza verdiler. 5 yılda zaten, 5 yıldır da hapiste kendisi.
Ödül de aldı zaten.
Ödüllü bir habere imza atmış birisi. Bu arada Adem Yavuz Arslan da sanıklar arasında geçiyor tuhaf bir şekilde. O da yani bu Hrant Dink'in ölümüyle sonuçlanan süreç nasıl başlandı? Devletin içinde hangi birimler bu işlerin arkasında yer alıyor? Bunlarla ilgili bir kitap yazdı. Bir Ermeni Var diye ve o kitaptan dolayı o rahatsız ettiği çevreler tarafından tehdit edildi. Hatta evine kurşunlar falan gönderildi. Şimdi onu da sanık listesine koymuşlar. Olayı yani özetle benim gördüğüm bir derin devlet operasyonu iken derin devlet üzerine gidenleri suçlama kararına dönüştürmüşler. Mesela Ali Fuat Yılmazer ki o dönemde o derin yapılar üzerine gitmesiyle meşhurdu. Ona ağırlaştırılmış müebbet vermişler. Halbuki olaydaki rolü yani bu tür bir suçlama, yani bu tür bir cezayla muhatap olacak durumda değil. Halbuki o belgeleri hem jandarma tarafında hem emniyet tarafında sahte belge düzenleyenler, olayı araştırmış gibi yapanlara bir şey yapılmamış. Hatta onların davaları düşürülmüş zaman aşımından dolayı. MİT görevlilerinin valilikte tehdidi var. Bu konu tamamen şey dışında bırakılmış. Genelkurmay'ın talebiyle MİT tehdit ediyor. Bunlar hiç yok. Yani çok konuşulacak mesele var. Ailenin açıklamaları var bu arada. Biz takip olmadık diye. Evet, Adem Hocam sizden hemen başlayalım. Yani siz kararı nasıl değerlendirdiniz? Dediğim gibi araştırmak için, aydınlanması için çalışan bir kitap yazmış olmanıza rağmen sanık listesinde yer almak baştan beri herhalde çok absürt olması lazım. Karar size ne ifade etti?
Aslında siz güzel özetlediniz. Ben biraz daha açayım onu. Önce teşekkür edeyim. Neden? Şu, ben yıllardır çağrı yapıyorum. Diyorum ki ya bakın Hrant Dink cinayetiyle ilgili kitap yazmış, yıllarca bu konuya çalışmış birisiyim. Ve kendi adımı tuhaf bir şekilde iddianamede müebbet talebiyle gördüm. Bana iki kez müebbet isteniyor bu kitabı yazdığım için. Kitapta şu bir Ermeni Var diye. Daha sonra Malatya Zirve cinayetiyle ilgili de yaptığım bir kitap vardı. Bu Hristiyanların nasıl hedef haline getirildiği meselesi. 2017'de ben 2014 Haziran'ında Amerika'ya taşınmıştım. Tamamen politik baskı sebebiyle bir ara çözüm olarak Amerika'ya transfer olmak durumunda kalmıştım o dönem. Ve bu davaya 2017'de tamamen siyasi bir motivasyonla eklendik. Savcı Gökalp Kökçü isimli birisi hukuk bilmediği gibi okuma yazma da bilmiyor. Çünkü kitap iddianamede hem adım hem de kitabın adı yanlış. Yani müebbet istediğiniz gazeteciyle ilgili adını bile doğru yazamıyorsunuz. Kitabın adını da yanlış yazmışlardı. Ve kitaptaki belgeleri, bilgileri falan göz ardı edip 1,5 cümlelik bir ifade var benimle ilgili. O da %100 yanlış. Yanlışlığı da şuradan, hani bunu söylediğim zaman AKP'li savcılar alınıyor. Hukuk bilmediklerini biliyoruz, okuma yazma da bilmiyorlar. Çünkü benimle ilgili bölümler HTS kayıtlarında, ek klasörlerde %100 çürütülmüş zaten. Yani savcı diyor ki işte bu şuradaydı diyor, böyle bir toplantıya katıldı. Dönüp bakıyorsunuz delil klasörüne, onun olmadığı zaten orada açık açık gözüküyor. Ama bir kere olup ne hakim baktı ne savcılar dikkat etti. Benim iki avukatım vardı, ikisi de tutuklandı. Sonra baro bana bir avukat atadı mecburen, çünkü avukatsız yargılama yapılamaz. Baronun bana atadığı avukat, ben seninle konuşmam, sen bir teröristsin dedi. Telefonlarıma, e-maillerime dönmedi, sonra da istifa etti. Ve ben yıllardır kendimi anlatacak platform arıyorum. Yani anlı gazeteciler televizyonlarda her akşam dar ağacı kurup idam ediyor bizi. Ya bir günde söz hakkı verin de bir savunmamı alın. Hani idama götürdüğünüz adamın bile bir söz hakkı vardır. Onu bile yapmadılar. Savunma da veremedik. Ben savunma yapmak istiyorum diye dilekçe gönderdim, kabul etmediler. Böyle komik bir yargılama yapıldı.
Tam, yani tam olarak Adem Bey, tam olarak neyle suçluyorlar sizi? Yani bir kitap yazmışsınız, konunun üzerine gitmişsiniz, araştırılsın diye yani arka planını ortaya koymuşsunuz. Yani böyle bir durumda nasıl suçluyorlar? Hakikaten merak ediyorum. Herhalde kamuoyu da merak ediyorum. Yani şöyle, nasıl bir başarı bu? Ne diyorlar yani?
Şöyle ifade edeyim. Ben de gerçekten çok merak etmiştim iddianamede adımın olduğunu duyunca. Çünkü havuz medyasında manşet oldu, müebbetle istendi. İddianame yazılınca ben de o bölümü açtım, okudum. Ulaştırmak da biraz zor olmuştu. İddiaya göre Ekrem Dumanlı, ben, Faruk Mercan ve Halil İbrahim Koca isimli bir avukat, hayatım boyunca hiç görmedim, hiçbir temasım olmadı. Biz toplantı yapmışız, Ercan Güne jandarmadaki görüntüleri vermişiz. Benimle ilgili iddianame bu kadar, 1,5 satır.
Müebbet gereklisi bu yani.
İki müebbet. Asıl soru şu, şimdi hani bu iddianın kaynağı ne? Maddi delil var mı? Yok. HTS kaydı yok, yani telefon kayıtları yok. Telefon kayıtlarına bakıldığında zaten bizim farklı şehirlerde olduğumuz gözüküyor. Aralarda telefon irtibatı yok. Kaldı ki olabilir. Onlar bir gazeteci, ben bir gazeteciyim. Halil İbrahim Koca denen bir avukat, hiç tanımam, emniyetin avukatıymış. Ben onunla çok sık görüşüyormuşum iddianameye göre. Ama iddianamenin ek klasörlerinde aramızdaki telefon görüşmesi sıfır. Yani hiç yok, tanımıyorum zaten böyle bir adamı. Yani kaldı ki tanısam ne olur, ben gazeteciyim, herkesle görüşüyorum. Yani böyle bir iddia ve 4,5 senedir ben bununla ilgili savunma yapmaya çalışıyorum. Ya bu iddianın kaynağı yok, hiçbir şey yok. Ya buradaki sorun şu, çek özeti şu. Bu kitapta Hrant Dink'i öldürenlerin asıl kim olduğunu anlattığım için, belgeleriyle gösterdiğim için. Yani MGK kararından tutun, gizli devletin psikolojik harp metinlerine kadar her şey var. Ben bu kitapta Hrant Dink'e cinayetine Türkiye'nin nasıl gittiğini anlatıyorum. Sonrasını anlatmıyorum, öncesini anlatıyorum. Ve orada daha 2003'te başlayan misyonerlik düşmanlığının, azınlık düşmanlığının, batı düşmanlığının, Türkiye toprakları satılıyor söylemlerinin vesaire arkasından bir MGK kararı olduğunu, bunun belgeleriyle yayınladım. MGK'dan sonra Türkiye'de istihbarat uzantılı operasyonlar yapıldığını, Trabzon'un özellikle seçildiğini, oraya Ali Öz'ün, jandarma albayın, ki Ankara'daki meşhur cezaevi olaylarındaki önemli isimdir, Hablemitoğlu cinayetinde olay yerine ulaşan ilk isimdir. Derin Devlet'in bütün adamları Hrant Dink olayında var. Veli Küçük'ün olaydaki faktörü, Levent Temizler'in olaydaki faktörü, Kemal Kerinsizler'in olaydaki faktörü, maddi delilleriyle tek tek, bu çok uzun bir çalışmanın sonunda yaptığım bir kitaptı bu. Bütün bilgileri ortaya koydum ve resmi ortaya koydum. Ve hatta şöyle bir şey var. Hrant Dink'le, yönetmen arkadaşımız bulup getirebilirse, Veli Küçük'le Ali Öz'ün arasındaki ilişkiyi mahkeme o güne kadar ortaya koyamamıştı. Ben onun fotoğrafını koydum.
Çünkü yani aslında
cinayetten sonra Ali Öz'ün tebrik ziyaretine gidiyor. Tehdit eden adam ve cinayetin olduğu yerdeki alay komutanı. Ve bu fotoğrafı yayınladığım için o günlerde 2011'de bütün gazetelerde manşetti. Ve herkes çok büyük bir gazetecilik başarısı. Evet, bence de büyük bir gazetecilik başarısıydı. Hani yaptığım için söylemiyorum. Ama yani bütün bunlar ortaya çıktıktan sonra soru ortaya çıktı. Hatta Hrant Dink ailesinin avukatları benim kitabı alıp mahkemeye delil olarak sundu. Mahkemede o dönemin iddianamesinde savcı bazı verileri değiştirdi yeni çıkan bilgiler üzerine. Ha tabii ki yani Türkiye'de başarı cezasız kalmıyor. Ben de davaya sanık olarak eklendim. Hasbelkader Türkiye dışındaydım. Eğer Türkiye'de olsaydım şu an 5 yıldır ben de Ercan Gün'le cezaevinde olacaktım. Yani
normalde normalde yani bu kitap ve yaptığın çalışmalar hukuku arayan, yani ranting'in,
evet, mesela, özür dilerim,
araştıran kişiye şey olması lazımdı yani.
Bu fotoğraf ilk defa benim kitabımda yayınlandı. Ali Öz, Trabzon'daki alay komutanı, Hrant Dink'in ölümüne giden sürecin en önemli aktörlerinden birisi, tutuklu bile değil. Bakın, tutuklu sanık bile değil. Yani gazeteciler, haberi yapan gazeteciler müebbet yargılanırken en kritik isim Albay Ali Öz, Ulucanlar'daki katliamda da var ismi, Hablemitoğlu cinayetinden sonraki olay yerine ilk giden isim olarak da var. Çok kritik, derin devletin önemli adamlarından biridir. Veli Küçük, Hrant Dink'i mahkemeye gidip tehdit eden, adamlarıyla Hrant Dink'i hedef yapan adamdır. Cinayetten sonra Veli Küçük Ali Öz'ü ziyarete gidiyor. Hatıra fotoğrafı çektiriyorlar. Ben bunu jandarmanın arşivinden bulmuştum. Ve bu fotoğrafı yıllar sonra ortaya çıkardığımda herkes dedi ki, evet işte eksik halka tamamlandı. Biz Veli Küçük'le Ali Öz'ü bağlayamıyorduk. Bağlandı. Şimdi bütün bunlar varken, ya bakın, Hrant Dink'in mahkemelere gidip tehdit eden, Hrant Dink'in kendi yazdığı metinde açık açık söylüyor zaten. Diyor ki, beni Veli Küçük tehdit ediyor, bundan korkuyorum diyor. Veli Küçük'ün kim olduğunu bilenler zaten korkar. Türkiye'de derin devletin, faili meçhullerin arkasındaki önemli adamlardan biridir. Ve Veli Küçük bu davada yok. Ali Öz tutuklu bile değil. Kemal Kerimsiz, gidip mahkemede saldırmaya çalışan adam, hedef eden adam. Hatta Kemal Kerimsiz, bugün piyasada çok meşhur bazı gazeteciler var. Onlar işte böyle ekranlarda her konuya demeç veriyorlar. Kim olduğunu tahmin edersiniz. Kemal Kerimsiz, Hrant Dink davası esnasında, yargılama esnasında arayıp bunları, gazetecileri, o dönem Radikal'de çalışıyor. Arıyor, diyor ki, ya diyor, bu ara diyor Ramazan Akyürek aleyhine haber yapmıyorsunuz. Niye yapmıyorsunuz kardeşim, yapsanız da falan diyor ki, ondan sonra onlar da Hrant Dink'i Ramazan Akyürek'e bağlıyorlar vesaire. Şimdi Kemal, ya şöyle, çok ustaca cinayeti işlediler. İnternet kafeden bir tane çocuk buldular, ona cinayeti işlettiler. Derin devletin, MGK'nın, özel harbin izlerini kapattılar ve olayı FETÖ çuvalının içerisine atıp kapattılar. Bugün keyifle prolarını içiyorlardır. Keyifle çak işareti yapıyorlardır. Ha, Erdoğan dün Çinli meslek.
Evet, bu arada de... yani bu arada Ali Öz iddianamede bile yer almazken dönemin Trabzon istihbarat müdürü terfi edilerek emniyet istihbarat müdürü yapıldı. Engin Dinç, bildiğim kadarıyla.
İstihbarat daire başkanı yapıldı. En kritik adam Erhan Tuncel, en karanlık adam aynı zamanda bu davadaki, makamında arayıp sırtını sıvazlayıp ona gizli tanıklık ve karşı ifade vermesi karşılığında ödüller veren isim. Bu arada işler yaptılar.
Bu arada İstanbul Valiliğinde Genelkurmay'ın, o zamanki Genelkurmay'ın talimatıyla gelip Hrant Dink'i çağırarak tehdit eden, ileri gidiyorsun, bu kadar ileri gitme diyen MİT görevlisi de bu davada herhangi bir şekilde yer almıyor. Mahkemenin taleplerine rağmen MİT cevap vermeyi bile tenezzül etmemiş. Sonra mahkeme kararını değiştirmiş ve o kişi de, yani o yetkililer de terfi ettirilmiş. Yani
bir taraftan İzmir Bölge Başkanı oldu.
Evet, bir taraftan yani AKP sanki Hrant Dink cinayetinin aydınlatılması için çalışıyor gibi bir görüntü veriyor. Halbuki olaydaki en temel kişileri terfi ettirmiş duruyor. Ercan Gün 5 senedir hapiste. Fox televizyonunun haber müdürüydü. Çok başarılı bir gazeteciydi. O, bu olayla ilişkili kılınmasının sebebi çok önemli, işte az önce de konuştuk, ödül alan bir haber. Yani onu nasıl ilişkilendiriyor? O bahsettiğin toplantıda olduğu iddiasıyla mı yapıyorlar, yoksa o haberin yayınlanmasını aleyhte mi görüyorlar yani? Şöyle, nedir?
İddia şu, şimdi bu Nedim Şener'in de iddiası, Soner Yalçın'ın da iddiası, o kesimin hep temel iddiası şu. Emniyetteki Fethullahçılar iddialarına göre Hrant Dink'in öldürüleceğini biliyordu. Tedbir almadılar. Hrant Dink öldürüldüğü için de işte ulusalcı kesim cinayet işledi, TSK içerisinde birileri cinayet işledi deyip Ergenekon operasyonlarının önünü açtılar. İddiaları bu yönde. Ha, bu çok absürt bir tez. Bunu iki dakikada çürütmek mümkün. Bu tezin en önemli argümanlarından birisi de şu, kurgularına göre. İşte Ercan Gün'ün yayınladığı o görüntüler, hani Hrant Dink'in katili olan tetikçi, ki o da bu yıl tahliye oluyor, çıkıyor. Yani düşünün, tetikçi çıkacak. O gün Samast'ın jandarmada bir fotoğrafı var, görüntüsü var. İşte sırtını sıvazlıyor polisler, hatıra fotoğrafları çektiriliyor. Katille, işte koçum aslanımla ifadeler var. Oradaki fotoğrafları yayınlayan, o görüntüyü yayınlayan Ercan Gün'ün iddiası şu şeyin, savcılığın. Bu görüntüler yayınlanarak Ergenekon operasyonuna zemin hazırlandı iddiasını da bulunuyorlar. Yani ya bir kere şöyle bir realite var. Şimdi Ergenekon operasyonu nedir? Nasıl başlamıştır, nasıl gitmiştir, o sürecin içerisinde neler yaşanmıştır. Hani hiç onları, ya onları şahidiz, yaşadık, biliyoruz. Hrant Dink operasyonu nasıl yapılmıştır? Hrant Dink'e yönelik süreç nasıl gelişmiştir? O süreç içerisinde hangi aktörler rol almıştır? Onları da biliyoruz. Hiçbir ilgisi yok. Ama Ercan Gün'den ve Ali Fuat Yılmazer'den, Ramazan Akkürek'ten, benden işte şu görüntü. Ya bu görüntüyü her gazeteci yayınlar. Hiç tartışma. Bu gazeteci, bir gazeteci şu görüntüyü bulduğu zaman yayınlar. Çünkü bu dünya tarihine geçecek bir skandaldır. Tetikçinin eline bayrak verip fotoğraf çektiriyorsun.
Devlet görevlileri beraber fotoğraf çektiriyor tetikçiyle. Evet. Ve, bu ve bunu yayınlayan kişi 10 yıl hapis cezası alıyor. Yani ey Türkiye bunu izle. Evet. Yani 5 yıldır da hapiste.
5 yıldır da hapiste ve Anayasa Mahkemesi geçen hafta dedi ki Ercan Gün'ün tutukluluk süresi hak ihlali değildir. Ya 4,5 evet. yıldır tutukluydu adam başvuru yaptığında. Hak ihlali yok dedi.
Evet.
Ben şimdi çok dağıtmak istemiyorum ama şöyle söyleyeyim. Bakın Hrant Dink de cinayetini planlayanlar, icra edenler, uygulayanlar, uyguladıktan sonra izlerini silenler kenara çekildiler. Cinayetle ilgisi olmayan insanlar şu anda sanık olarak, fail olarak cezalandırılıyorlar.
Bu işin bence bir ilerisi var. Yani cinayetle ilgisi olmayan değil, cinayetin çözülmesine yardımcı olmaya çalışanlar cezalandırılıyor.
Ya hayır, gazeteciler açısından söylüyorum. Şimdi Ramazan Akkürek ve Ali Fuat Yılmazer konusunda ikisinde cinayet süreciyle ilgili süreçleri tartışmalı. En fazla hani görevi ihmalle ilgili bir suçlamada bulunabilirsin. O da tartışmalı bir karar. O da yapılırsa bile cinayetin faili değilsin. Yani cinayeti yapan insanlar değilsin. Yani burada çok
Her ikisine de ağırlaştırılmış müebbet vermişler bugünkü.
Evet, ağırlaştırılmış yani. Müebbet verdiler ve yani çok aleni, ya bir de şöyle bir şey söyleyeyim bakın. Hani Efe hocama söz kalmadı, çok uzun konuştum ama ya öyle bir psikolojik harbi yaptılar ki burada. 17 Aralık sonrasında işte o dava tam tersine çevrildi. Ya şöyle bir şey söyleyeyim size. Hrant Dink davasının yargılamasında değişen heyet sayısı hakkında fikriniz var mı? Kaç heyet değişmiş olabilir bu yargılama esnasında?
Yani birkaç kere değişmiş.
Bir kere değişti galiba, evet.
Evet.
Tam 41 kere değişti.
Yani. Of, 41 kere maşallah yani.
Tam 41 kere. Bugünkü hakim 41. hakim. Ve bugünkü kararı veren hakim, Enis Berberoğlu kararını veren hakim, HDP'ler ilgili karar veren hakim, yani o kadar fanatik bir AKP'li bir hakim ki. Yani sanıklara savunma bile yaptırmıyordu. Akın Gürlek. Ya düşünün bakın, hiçbir şey olmasın, bu dava buradan bozulur. Artı ya öyle maddi hatalar var ki, öyle maddi hatalar var ki yapılmaması gereken. Ya düşünün bakın, 17 Aralık süreci, 15 Temmuz atmosferinde öyle bir psikolojik harp uyguladılar Nedim Şenerler ve diğerleri. İşte olay yerinde jandarmalar vardı, işte bütün manşetler, bütün işte jandarma görüntüleri falan filan. Ya ben bu foto 2011'de kitaba koyduğum belgeyi 2017'de bana karşı kullandılar. Olay yerinde FETÖ'cü jandarmalar varmış diye. Ya kitapta ben koydum bu belgeyi 7 sene önce. Dahası şu. Olay yerinde olan jandarmayı değil, olay yerinde olmayan jandarmaları manşetlere çektiler. İşte tetik çekilirken hepsi izledi diye günlerce televizyonlarda döndürüldü. Ne oldu biliyor musunuz o jandarmalar? Hepsi beraat etti. Neydi biliyor musunuz mesela? Çünkü adli tıptan rapor geldi. AKP'nin hakimleri bile o jandarmaların orada olmadığını, suçlanan jandarmaların orada olmadığını adli tıp ve bilirkişi raporuyla tespit ettiler. Peki bu yalanı yazan gazeteciler, başta Nedim Şener olmak üzere, her gün ekranlarda bunu nasıl sürdürdüler? Hala sürdürüyorlar. Bugün de ekranlarda anlatıyorlar. Manşete taşıdığınız işte olay yerinde jandarmalar oradaydı, tetik çekilirken izlediler dediğiniz adamların hepsi beraat etti. Çünkü olay yerinde değiller. Adli tıp raporuyla tahliye edildiler hepsi.
Evet. Efe hocam, Adem Bey göndermeden şey soracağınız bir şey varsa.
Evet ben onu soracağım. Şimdi benim iki tane sorum var. Tabii bu biraz yoruma açık. Çünkü siz zaten araştırmacı gazeteci olarak bütün net böyle tabloyu ortaya koyuyorsunuz. Birincisi bunlar neyi saklamaya çalışıyor? Neden bu? Yani motivasyon nereden kaynaklanıyor? İkincisi de bu yapılan operasyon, tırnak içinde söylüyorum operasyonu. Yani terörist bir saldırı aslında Hrant Dink'in öldürülmesi yani. Çok korkunç bir olay. Bu yapılanı neo ittihatçı, bu derin devletin neo ittihatçı bir ideolojisi olarak algılamak mümkün mü? Yani bunların çünkü Ermeni kini veya işte bu kendi kafalarında oluşturmuş oldukları etnik, ırki, Türk kimliği dışında kendi işte tezlerini falan eleştiren insanlara hedef göstermesi yeni bir şey değil. Hep bu suikastlar bilmem neler çok olmuş yani Türk tarihinde baktığınız zaman Ermenilerin tırnak içinde söylüyorum, uslu çocuk olmasını istiyorlar. Yani aman siz bak hiç bu işte soykırımmış bilmem neymiş bu olaylara girmeyin. Girerseniz sizin için iyi olmaz. Böyle bir mesaj vermeye çalışıyorlar. Yani benim sorduğum iki tane soru var. Birincisi Bu adamlar niye bunu yaptı? Niye bunu örtbas etmeye çalıştılar? AKP neresinde bu işin? Yani şu anki rejim bakımından. İkincisi de bunu ideolojik olarak nereye oturtacağız yani? Nasıl algılamamız lazım?
Evet, şimdi bu çok geniş bir soru. İkisinin de cevabını bayağı bir açtığın zaman uzayacak ama özetle söyleyeyim. Şimdi Hrant Dink'in 2007'de öldürüldü. Bakın, cinayetin işlendiği tarih, suikastın işlendiği tarih çok önemli. 2007. 2007 Türkiye'sini düşünün. İşte Cumhurbaşkanlığı seçim yılı, 367 garabeti ortaya çıkıyor. Cumhuriyet mitingleri var. Malatya'da Hristiyanlar boğazı kesiliyor tavuk gibi falan. Hepsi 2007'de bu Ergenekon dediğimiz yapının bir darbe planı var. Ve bu sürecin karışması için ve özellikle de iktidardaki İslamcı, tırnak içinde söylüyorum, iktidardaki İslamcı yapının Türkiye'deki azınlıklar, Ermeniler ve Hristiyanlara karşı şiddet uyguladığı, Taliban vari, böyle kafa kesmeler, öldürmeler, suikastlar yapıldığı bir dönemde gerçekleşecek olan darbeye dış desteği kesme planı vardı. Yani şimdi şöyle, bu kitaptaki zaten onları çok rahatsız etmesinin nedeni bu. Daha 2003'te MGK'da alınan bir Hristiyan misyonerlik ve Ermeni düşmanlık eylem planı var. Daha Ağustos'la ilgili eylem planları var. Ve bunlar öyle bir uygulamaya konuyor ki Trabzon pilot bölge olarak seçiliyor. Pelitli pilot bölge olarak seçiliyor. Oraya Ali Öz gönderiliyor. Orada derin devletin uzantılı olan adamları, harekatın uzantılı adamları orada atmosferi hazırlıyorlar. Bir de şöyle düşünün. Şimdi geriye dönüp soralım şu insanlara. Ya Türkiye'de hiçbir şey yokken, durup dururken, Türkiye'de binlerce Hristiyan olduğu ev, kilise, eve dönüştü, din elden gidiyor. Raşan Ecevit bile din elden gidiyor diyordu. Meydanlarda İncil dağıtıyorlardı. Bakın, ben bu kitapta haberinde yazdım bunu. Ankara'da meydanda dağıtılan İncil'lerin basıldığı yer Ankara Uğur Bey'de bir matbaaydı. Parayı da jandarma örtülü ödenekten verdi. Tanınan bir iş adamından aldılar o parayı da daha sonra. Devletin kendisi, jandarma, istihbarat Ankara meydanlarda İncil dağıtıyordu. Neden? Çünkü azınlık düşmanlığına ihtiyaç vardı, yabancı düşmanlığına ihtiyaç vardı. Bunun körüklenmesi gerekiyordu. Erdoğan'a karşı, AKP'ye karşı bir ittifak, nasıl tanımlayalım bunu? Yani böyle
kumpas gibi bir şey oluşturmuş.
Ulusalcı dalganın büyümesi gerekiyordu. Çünkü 28 Şubat'ta ne oldu? 28 Şubat'ta irtica dediler, olmadı. Aksine adamlar geri geldi. Bu sefer Erdoğan'a karşı tam ters bir operasyon başlatıldı. Bunun kayıtları kitapta var. Alınmış MGK kararları var, gizli istihbari toplantılı notları var. Ne yapılıyordu? Türkiye'de Erdoğan iktidarı geldi, batıcı bir iktidar var. Bu iktidar Hristiyanların önünü açtı, din elden gitti, vatan toprakları satıldı diye her gün haritalar yayınlanıyordu, hatırlayın. Her gün Türkiye parsel parsel satılıyordu. Nereye gitti bunlar? Hiçbiri yok. Ya o dönem ben şunu haberini yaptım. Bir tane İlker Papaz, Çınar diye bir papaz vardı, hatırlayın. Ekranlara çıkıyordu her gün. Ya ben bu adamın jandarma istihbarat personeli olduğunu belgesini yayınladım. Jandarma istihbaratın personeli papaz diye her gün ekrana çıkıyordu. Ve bu adam Türkiye'de işte o gün çıkıyor, diyordu ki biz Siirt'te 500 bin İncil dağıttık diyordu. Ben röportaj yapan benim, kayıtları duruyor. Ya dedim ki bakın, Siirt'te nüfusu 350 bin. 500 bin İncil nasıl dağıttınız? Açıkça yalan söyledikleri belliydi. İşte 10 binlerce genç Hristiyan oldu. Niye? Çünkü Erdoğan'a karşı böyle bir operasyonu yapılıyordu. Bu milliyetçi, ulusalcı dalganın köpürtülmesi gerekiyordu ki 2007'de, 2007'lerde o işte darbe planları, sisteme müdahale planları, işte İlker Başbuğ ağzından kaçırdı bir televizyon programında. Biz dedi işte Kayseri'de Erzincan operasyonundan hükümete yönelik ve cemaate yönelik operasyon yapıyorduk. O AKP ve Erdoğan'ı bitirme planları. İnsanlar çok çabuk unuttu bunları. AKP etme kapatma davası. 2007'de bu cinayetin işlenmesi, Hrant Dink'in özel olarak seçilmesi, bu denklemde oluşacak olan kaos ortamında, darbe ortamında çok önemli bir iş yapacaktı. Ve Türkiye'de yapılacak olan askeri darbeye, hükümet değişikliğine dış desteği kesme hedefi vardı. Niye? Çünkü Türkiye'de Hristiyanların boğazı kesiliyor. Türkiye'de Ermeni aydınlar sokak ortasında kurşunlanıyor. İşin tarihsel boyutunu geçiyorum. O baki. O zaten Allah'ın emri. Yani Türkiye'de o hiç tartışmasız o. Duruyor. Ama pratik olarak 2007'de bu cinayet işlenmesinin çok pratik bir nedeni vardı. Çünkü askerdeki Ergenekoncu yapı hükümeti devirdiği zaman dış desteği keseceklerdi. Dışarıdan Erdoğan'a destek gelmeyecekti. Niye? Çünkü Türkiye'de İslamcı bir yapı geldi. Bu yapı Hristiyanları kesiyor, Ermenileri vuruyor. Türkiye'de dindarlar, yabancı azınlıklar, dini azınlıklar, Hristiyanlar, Yahudiler, şunlar baskı altında. Ya böyle bir planın parçasıydı. Bunun MGK kayıtları var. MGK'da pişirilen planları var, programları var. Yani zaten benim hedef atılmam, benim daha Türkiye'deyken kurşun gönderilmesi, hedef yapılmam, sayısız davaya muhatap olmam. Ben sayısını bilemediğim kadar davada muhatap oldum burada. Niye? Çünkü siz MGK'da pişirilen sanal bir gündemin adım adım nasıl uygulandığını gösteriyorsunuz orada. Ve arkasından bu işin aslında MİT, jandarma ve Ankara'daki MGK üçgeninde bittiğini ve neden mesela Hrant Dink operasyonunu cemaat tartışmasına kamufle ediyorlar? Çünkü bu yapı hala aktif. Bugün bu yapılan FETÖ çuvalına herkesi atan, insanları hedef haline getiren yapı zaten aktif olduğu için onun görüşülmesini, tartışılmasını istemiyorlar. O husumeti üreten merkez zaten halihazırda şu an iktidarda.
İşte esas nokta bu zaten iktidarda. Değil mi? Esas nokta bu zaten Adem Bey.
Hrant Dink'in katilleri şu an iktidarda. Onun tartışılmasını istemiyorlar. Onun konuşulmasını istemiyorlar. Yani Türkiye'deki o istihbaratı, toplumla ilişkiler başkanlığı diyelim, derin devlet diyelim, kontrgerilla, özel hat diyelim, ne dersek diyelim. Adı her dönem değişiyor. Ama o yapı şu an çok diri, çok aktif ve o yapı, Hrant Dink'i öldüren yapı bugün kendini çok ustaca kamufle etti. Olayı hani düşünün, bize gözümüze bir ışık tuttular. Bir de buraya bakacaksınız. Hepimiz oraya hipnoz ettiler bize. Herkes oraya bakıyor. Ya iyi de katiller, organizatörler, azmettiriciler bu tarafta.
Evet.
Yanlış tarafa bakıyorsunuz. Bu, ya benim yıllardır yaptığım şey, yanlış tarafa bakıyorsunuz. Buraya bakın demek. Ama işte güçleri fazla. Medyada sesleri çok çıkıyor. Bürokraside güçleri var. Yani böyle bir yapı oluştuğu için, yani cinayetin detaylarına uzun uzun girecek değilim. Buna dair video da yaptım ayrıca. Ya cinayetin ihbarı alınıyor. İstanbul'da önlemesi gereken önlemiyor. Koruma kararı alması gereken almıyor. Cinayetten sonra gidiyorlar, sahte belge düzenliyorlar. Kamera kayıtlarını imha ediyorlar. Bu adamların hiçbirisi davada yok. Yani adamın eline silahı veren, o gün Samas Trabzon'dan İstanbul'a gelirken otobüste olan asker davada yok. Ve ne güzel bir dünya. Yani böyle yaptığı hiçbir...
Evet. Peki Adem Bey, bir şey soracağım. Bu AKP'dekiler şu an bundan korkmuyorlar mı? Yani şu an bu yapıyla biz işbirliği yapıyoruz ama yarın bir gün bunlar bizim de aleyhimize dönerse ne yaparız biz? Bunlar çok güçlü ve her türlü operasyonu yapabiliyorlar. Yani böyle bir korkuları yok mu? AKP'de hiç mi böyle basiretli birkaç insan olup da ya kardeşim bak bu çok sakat bir iş. Yarın bir gün bu şeye benzemez yani, işte insanlara FETÖ'cü deyip içeri atmaya benzemez. Yani yarın bir gün bu adamlar bizim bir işlevimiz kalmadığına kanaat getirdikleri anda bize de aynı operasyonları yapabilirler. Yani böyle
onu,
bir
şey onu düşündükleri anda iplerinin çekilmiş olduğunu görecekler.
Bakın, elleri mecbur diyorsunuz.
Şu anda işbirliği yapıyorlar, ayrı bir konu. Ama şöyle söyleyeyim, bakın hani uzattım belki ama çok özetle bir şey söyleyeceğim. Türkiye'de devletin en başarılı olduğu şey kendi halkına karşı psikolojik harp yapmaktır. Bizim devletin, o ittihatçı geleneğin en başarılı olduğu alan budur. Ve AKP'lilere hep söylüyorum bunu, yıllardır söylüyorum, dinlemiyorlar. Uyandığınız zaman çok geçmiş olacak. Bu adamlar size öyle bir operasyon çekecek ki daha ne olduğunu anlayamadan tepe taklak gitmiş olacaksınız. Çünkü bu yapı şu anda kendini Milli İstihbarat Teşkilatı içerisinde kamufle eden bu yapı Erdoğan'la birlikteymiş gibi davranıyorlar. Ama o işbirliği, şu anki o çıkar işbirliği bittiği anda Erdoğan ve abonesi ne olduğunu bile anlayamadan tepe taklak götürecekler bunları. Çünkü bu yapının ne kadar organize, ne kadar planlı olduğunu biraz okuma bilen, biraz siyaset okuması bilen, biraz da bu konulara bakan, ya Ergenekon dosyalarının bize en büyük avantajı oydu. Ben şahsen o binlerce sayfa dosyaların içerisinde çalışırken şunu gördüm. Bizim devlet dediğimiz yapı, merhum Demirel derdi, derin devlet diye bir şey yoktur, derin devlet askerdir derdi. O askerin içerisindeki yapı, seferberlik tetik kurulu, kontra gerilla dediğimiz yapının ne kadar kötü olabildiğini Ergenekon belgelerinde gördük. Hiç gözünü kırpmadan binlerce insanı öldürebilecek tinette insanlar bunlar. Psikolojik harp konusunda o kadar iyiler ki. Ya az önce söyledim, bakın yıllarca Türkiye'de ekranlarda dolaşan İlker Çınar diye bir papaz vardı. Adam kilise yönetiyordu. Ya adam jandarma istihbaratının elemanıydı, belgesini ben yayınladım. Genelkurmay o zaman İlker Başbuğ ateş püskürmüştü bana ama yalanlayamadılar çünkü belge gerçekti. Ve sonra düşünün, bakın yani bir adamı alıyorsun. Bakın şeyin büyüklüğünü gösterme açısından söylüyorum. O kontrgerilla geleneğinin nasıl güçlü olduğunu, işte derin devlet geleneğinin nasıl güçlü olduğunu göstermek için. Bir tane askeri alıyorsun, onu papaz yapıyorsun. Yıllarca kiliselerde dolaştırıyorsun, ekranlara çıkartıyorsun. İstediğin demeçleri verdiriyorsun, kamuoyunu oluşturuyorsun. İnsanlar Hatırlayın o günleri, 2003-2005 dönemini hatırlayın. Sabah akşam Hristiyanlık tartışması yaşıyorduk. Ya ben kiliselere gidiyordum, ya kardeşim nerede bunlar diyordum, tamam mı? Hani siz milyonlarca insandan bahsediyorsunuz. Yok, bir avuç kilise var Türkiye'de zaten. Bunu yapan adamlar sonra döndüler. Şimdi bunların hepsi, ya düşünün bakın, özür dilerim çok uzattım ama. Bugünlerde ekranların en popüler adamı kim biliyor musunuz? Abdullah Ağar. Milli güvenlik uzmanı diye Bahçeşehir Üniversitesi'nde bir kürsü verdi, bölüm verdiler. Kim bu biliyor musunuz? Ben bu kitabı çalışırken Abdullah Ağar'ı nerede buldum biliyor musunuz? Özel harpçi bir asker o. Haydarbaş'ın yardımcısıydı. Haydarbaş'ın partisinde özel harpçi bir asker, Haydarbaş'ın yardımcısıydı Abdullah Ağar. Özel harpçi. Ve bu adam bugünlerde tüm Türk medyasının, havuz medyasının en gözde güvenlik uzmanı.
Bu konuyla birleştirelim. Haydarbaş'ın partisi ne yapıyordu? Türkiye'de misyonerler Türkiye'yi ele geçirdi. İşte cemaat de bu işin parçası diye propaganda çalışmalarının tabandaki, dini tabandaki, muhafazakar tabandaki temsilcilerinden biriydi. Yani demek ki hiçbir operasyon, hiçbir hareket boş değil. Adem Bey çok teşekkür ediyoruz. Efe Hocam başka sorunuz yoksa Adem Bey'i gönderelim.
Yok çok sağ olun isteyen. Adem Bey. Çok teşekkür ederiz. Çok aydınlattınız.
Adem Bey geçmiş olsun. Hakikaten utanç verici. Yani ödüllük işlere Türkiye'de ceza veriliyor. Ümit ederiz.
Yani bunlar tersine döner. Türkiye'de çıkabilmişim. Yoksa evet. Şu an Türkiye'de 5 yıl hapiste geçirmiş olacaktım ve müebbet almış olacaktım. Yani evet. Allah hapisteki arkadaşlarımızı kurtarsın diyorum. Çünkü yani düşünün 5 yıldır ben avukat bulup kendimi savunmaya çalışıyorum.
Evet. Yani o da çok ayrı bir skandal gerçekten.
Diliyorum yani Türkiye tekrar hukuka döner. Yani bu kitap ve bu çalışmalar, işte Ercan'ın yapacağı tanıklıklar gerçeklerin aydınlanmasında yol gösterici olur. Ve sizlere de ödül verirler. Yani ceza yerine özür dilerler. O günleri de görürüz diye temenni ediyorum, diliyorum. Çok teşekkür ediyorum tekrar.
Çok sağ olun Adem Bey. Görüşmek üzere.
Evet Efe Hocam, siz okudunuz herhalde mahkeme kararına, biraz bakmışsınızdır.
Evet, biraz göz attım. Biraz önce ona bakıyordum programdan önce Twitter'da.
Evet, ailenin açıklamasını okudunuz ama herhalde. Ailenin evet. Açıklaması olmuş. Siz evet. ne düşündünüz? Yani bütün bu olayla ilgili nasıl değerlendiriyorsunuz?
Tabii şunu düşündüm. Türkiye'de Ermeni olmak zor. Türkiye'de Rum olmak zor. Azınlık olmak zor. Kimliğinizi reddetmediğiniz sürece Kürt olmak zor. Ve ben ailenin psikolojisini çok iyi anlıyorum. Tabii ki sevdikleri insanı kaybetmişler. Yani eşlerini, babalarını, ailelerini, dostlarını. Ve hala bakın 2007'den beri sürüncemede olan bir sürü şaibelerle dolu bir mahkeme süreci. Düşünebiliyor musunuz? 40 küsürden fazla, işte biraz önce Adem Bey'in söylediği, hakimin değiştiği. Yani dünya literatüründe acaba var mıdır 198 ülke arasında bir davada 40'tan fazla hakimin değiştiği görülmüş müdür acaba? Böyle bir Guinness araştırma yapsa belki bu Guinness Rekorlar kitabına geçecek bir fenomen gibi gözüküyor. Yani aile çok tedirgindir. Muhtemelen ben onu algılıyorum. Bunun dışında yine de biz bundan tatmin olmadık demesi adalet yerini bulmadı demek istiyor. Yani bir takım katekulliler, abrakadabralar yapıldığını söylemek istiyor. Belki bunu açıkça söyleyemiyorlar. Neden? Çünkü Türkiye'deki havadan dolayı çok korkuyorlar. Öyle bir ülke ki bakın Türkiye'de yüzlerce yıldır yaşayan Yahudi cemaati biliyorsunuz Türkiye'yi terk etme kararı aldı. Çok büyük bir çoğunluğu terk etti. Türkiye'de daha önceden 6-7 Eylül olaylarından sonra zaten Rumların çok büyük bir kesimi terk etti. Yani şu anda sistem o kadar saray yargısı haline gelmiş, sarayın kendi direktifleri doğrultusunda hareket eden bir yargı süreci var ki en ufak bir hatalarında kendilerinin de sistemle başının derde gireceğini düşünüyorlar. Bu önemli bir nokta. Bir başka nokta, hani çok böyle açıkça ne FETÖ'sü kardeşim siz neden bahsediyorsunuz? Yani bu çok saçma sapan bir iddia diyememelerinin önemli sebeplerinden bir tanesi de mahalle baskısı. Çünkü çok üzgünüm, bunu söylemem lazım. İzliyorlarsa da belki biraz bunun üzerine düşünmeleri lazım. Türkiye'de kendini sol kesim olarak algılayan insanlar devletin bu yani rejimin kullanmış olduğu jargonu kullandıkları müddetçe gerçek anlamda muhalif olamayacaklar. Yani bir taraftan cemaati eleştirmek mümkün. Yani diyebilirsiniz ki ya kardeşim işte geçmişte bugünkü sistemi yöneten insanlarla işbirliği yaptılar. Birçok eleştirilecek noktaları olabilir falan. Eyvallah, yani eleştirebilirsiniz birçok açıdan. Fakat herhangi bir grubu terörist olarak niteleyip ona böyle kendiniz işkembeden isim vermek işte ve ona uygun o işkembeden verdiğiniz isme uygun insanları yargılamak, tırnak içinde yargılamak tabii. Yani bu tamamen kafkavari bir yargılama. Yani şunu demek istiyorum. Bütün bu olaylara baktığınız zaman Hrant Dink'in ailesinin çok böyle net pozisyon alamamasını anlıyorsunuz. Ciddi bir mahalle baskısı var. Ve ben bunu çok önemli bir sıkıntı olarak görüyorum. Yani hukuk skandalının dışında Türkiye'de insanların doğru gördüğü şeyi doğru mu yanlış mı diye düşünmekten ziyade bunu kim söylemiş diye düşünmeleri. İşte Adem Bey bir kitap yazmış mesela. Yani kitabı yazan insanın ismini kapatın. Bakın biz mesela akademide öyle yapıyoruz. Bize bir tez geldiği zaman veya bir mesela yayınlanması düşünülen bir dergide herhangi bir yerde yayınlanması düşünülen bir makale geldiği zaman makalede yazarın ismini belirtmiyorlar biz hakem olduğumuzda. Yazarın kim olduğu önemli değil. Yazdığı şeye göre yazdıklarına bakıyoruz. Şimdi mesela basında, medyada niye bunu yapmıyorlar? Neden mesela Adem Yavuz Arslan'ın yazmış olduğu bir kitap bunu Adem yazmış. O zaman zaten okumaya gerek yok. Yani veya işte ne yazdığı bellidir zaten. Niye böyle bir ön yargı? Yani açın bakın. Bir de şeye bakın. Ya bundan 10 yıl önce bu olaylar bu noktada değilken yazılan kitaba belli bir değer veriliyorsa veya işte o insanın ortaya çıkarmış olduğu bir takım önemli ayrıntılara ha bak iyi yaptın çok ciddi bir gazetecilik örneği denmişse bugün ne değişti? Hiç mi onur, hiç mi haysiyet kalmadı artık?
Maalesef.
Ben bunu anlamıyorum yani. Abdülhamit Bey bu en önemli sıkıntılardan bir tanesi bence.
Bu arada bir noktanın altını çizmekte fayda var. Belki yani geçmiş zaman hızlı unutuluyor. İzleyicilerimizi de onları da hatırlatmış olalım. Şimdi Hrant Dink'in ölümüne giden yani onun katledilmesine giden süreçte bir çok önemli bir haber var. Sabiha Gökçen haberi. Sabiha Gökçen Atatürk'ün manevi kızı olarak bilinen işte bir havaalanına ismi verilmiş olan kişiyle ilgili tanıklıklara dayanarak Hrant Dink bir haber yaptı Ağustos'ta kendisinin yönettiği gazetede. Dedi ki aslında yetimhaneden alınmış bir Ermeni kızı idi dedi. Bunun üzerine Genelkurmay açıklamalar yaptı. İşte MİT'in İstanbul valiliği tehditleri oldu. O Kemal Kenizsizlerin, Veli Küçüklerin tehditleri hem Ağustos önünde hem o zamanki Trump'la ilgili yargılamalar yapıldığı mahkemelerde falan. Olay aslında çok çok bariz. O dönemde biz bu olayın bu kadar büyümesinde Ağustos'taki haberin yani Sabiha Gökçen'le ilgili haberin Hürriyet Gazetesi tarafından alınıp büyütülmesi var. Çok önemli bir kilometre taşı. Bunu Hrant da daha sonra yazdı. Yani kendisinin bu kurşun nasıl geldiğini anlattığı süreçte daha öldürülmeden bunu yazdı ve Hürriyet Gazetesi'nin çok önemli bir rolü var. Ondan sonra zaten Hürriyet'te çıkınca Genelkurmay'da açıklama yaptı. Hürriyet'e o haber nasıl geldi, nasıl yayınlandı falan tabii ki Türkiye'yi az çok bilen insanlar tahmin edebilir. Çok doğal bir yolda olmamış olma ihtimali çok yüksek. Sonuçlarına bakılırsa. Evet. Fakat aynı tarihte yani 2007 yılında işte Hrant'ın öldürüldüğü tarih o zaman Etyen Mahçupyan Ermeni kökenli bir aydın, bir gazeteci Zaman Gazetesi'nin yazarıydı. Ve biz o dönemde bu karanlık cinayetlerin üzerine giden bir yayın çizgisine sahiptik. Bu derin yapıların yaptığı operasyonları deşifre etmeye çalışıyorduk. Darbe girişimleri, 27 Nisan muhtırası vesaire falan. Ve bakıyorum şimdi çıkan kararda o Hürriyet'ten şundan bundan hiç bahseden yok. Fakat Ekrem Duman'la Zaman Gazetesi'nin o zamanki yayın yönetmeni iddianamede suçlanan kişiler arasında yer alıyor. Bir karar verilmemiş çünkü ifadesi alınmamış yurt dışında olduğu için. Yani gerçekten ne tarafından bakarsanız bakın dramatik. Bu arada Hrant Dink öldürülünce bizim yazarımız olan Etyen Mahçupyan Ağustos yayın yönetmenliği görevini üstlendi. Düşünebiliyor musunuz? Yani bizim durduğumuz yer neresi?
Evet.
Yani biz Etyen Mahçupyan'a yazarlık yaptırırken bir sürü böyle ulusalcı falan çevrelerin hışmına uğruyorduk. Yani niye bir Ermeni'ye söz hakkı veriyorsunuz diye. Yani şimdi ben bunu bütün Ermeni dostlarımızın da hatırlamasını istirham ediyorum. Yani bu abuk sabuk davayı değerlendirirken adeta Ergenekon'la işte FETÖ'yü hatta FETÖ'yü tırnak içinde bile kullanmayan açıklamalara içerliyorum yani. Gönül evet. Koyuyorum. Yani bu tamamen Erdoğan'la işbirliği yaptığı o darbeci tiplerin uydurduğu bir şey. Buna niye kredi veriyorsunuz? Ha bu davada yani Hrant Dink'in öldürülmesine ihmal olanlar varsa o zaman görev yapan bürokraside polislere falan bunların ihmalleri orantısında bir ceza verilebilir. Sorgulanabilir onların rolleri. Onlar herhangi bir şey söylemiyorum. Ama ya bu işin aydınlatılmasına çalışanları yani Hrant Dink öldürünce yerine geçen kişiyi yazar olarak istihdam eden ve ondan sonraki süreçte bir sürü Etiye Mahçupyan'ın da başına böyle bir bela gelmesin diye bir sürü tedbir de almaya çalıştık biz. Yani kendi şirket imkanlarıyla, gazete imkanlarıyla. Ama yani şimdi karşı karşıya kaldığımız durumu en azından insaflı, vicdan sahibi tüm aydınların ve Ermeni cemaatinin, Ermeni vatandaşlarımızın da dikkate almasını istirham ediyorum. Bu konuyu isterseniz geçebiliriz. Başka birçok konu var.
Çok küçük bir ekleme yapacağım. Şimdi biraz önce değindiniz. Sabiha Gökçen'in farz edelim ki Ermeni kökenli olmuş olması gerçek olsa. Bu kimi alakadar eder ve neden önemlidir böyle bir şey? Yani Sabiha Gökçen'in illa etnik olarak Türk olması mı lazım? Yani Niçin böyle bir abuk subuk bir yaklaşım var? Bu çok önemli mesela. Bu bilinçaltını analiz ederken toplumun niçin Sabiha Gökçen'in Ermeni kökenli olabilme ihtimali insanlar tarafından, belirli çevreler tarafından ciddi bir tehdit olarak algılanıyor? Gizledikleri nedir yani? Türkiye'de nedir? Neyi örtbas etmeye çalışıyorlar?
İkinci yani vatandaş mı? Yani. Evet.
Vatandaş yetimhaneden alınmış bir Ermeni kızı olsa Sabiha Gökçen'i daha mı az Atatürk'ün manevi kızı yapacak? Veya daha mı onu farklı, daha az değerli bir insan haline mi getirecek? Ya da daha çok değerli bir, nedir yani? Ermeni olsa ne olur? Kürt olsa ne olur? Laz olsa ne olur? Türk olsa ne olur? Yani fark yok bence. Ama bunun ortaya konması, böyle bir gerçek varsa çok önemli bir şey tabii yani. Neden? Çünkü ırkçı bir doktrini var bu devletin. İşte bunu gösteriyor bize. Ermeni olmaması lazım Sabiha Gökçen'in. Niye? Yani olursa çünkü çok sıkıntılı bir durum. Bir takım şaibeler oluşacak. Türkiye'de acaba herkes Türk değil mi diyecek bu sefer birileri çıkıp. Bana mesela, ben birkaç yazı yazıyorum işte Türk aidiyetini sorgulayıcı. Yani niye ırkçı bir Türk aidiyeti olmak zorunda? İnsanların yaklaşımı hain misin sen? Sen işte baban şöyleydi, sen şöylesin. Yani direkt insanlar bodoslama saldırıyorlar. İkinci bir nokta, önemli nokta. Dediniz ya mesela işte polislerden veya emniyet başka bir birimden birileri varsa görevini ihmal etmiş. Bunlar tabii ki ortaya çıkarılsın. Fakat insanlar o kadar komplo teorileriyle düşünüyor ki Türkiye'de. Şöyle düşünüyorlar. Herhangi bir kişi poliste veya başka bir yerde çalışırken diyelim ki işte cemaatçi diye biliniyorsa veya cemaate yakın bir insan diye biliniyorsa bunlar mutlaka bir kumpas yapmıştır. İşte emir komuta falan. Türkiye'de insanlar böyle bireysel hata yapamaz. Türkiye'de insanlar şöyledir. Biri bir hata yaparsa Kürtse bunu PKK yaptırdı. İşte ne bileyim Ermeni ise bak işte görüyor musun bizi arkadan hepsi vuruyor. Bunlar arkadan çalışıyor bizi. İşte mesela Laz'sa bak işte bunların da ayrı bir... Ya böyle bir şey olabilir mi? Bir insan cemaatle ilintili olup da hata da yapmış olsa bu direkt olarak bütün bir grubu, kitleyi töhmet altında mı bırakacak? Ya bu nasıl bir mantık? Ben onu anlayamıyorum. Çok Orta Doğu kokuyor yani. Hadi gelsinler Şimdi desinler ki sen işte şeysin, böyle Orta Doğu hakkında atıp tuttuğuna göre demek ki oryantalistsin falan. Evet ya, oryantalist desinler. Gerçekten böyle bir olay var ve Orta Doğu'da çok var bu maalesef. Orta Doğu bakın kamplara ayrılmış, insanlar hep komplo teorileriyle düşünüyor. Hiçbir şey biz yanlış yapamayız. Yani Türkiye'de ne olmuşsa hep birileri mutlaka bir yerden düğmeye basmıştır. Bu böyle bir bakış açıları var. Yani bunu değiştirmek, bu zihniyeti değiştirmek çok uzun sürecek.
Evet, kolay değil maalesef. Epey bir genlere sızmış. Onunla mücadele edenler bile şu anda cezalandırılıyor. Böyle bir durum var. Bu arada Türkiye'nin yeni yönelimiyle ilgili ilginç bir fotoğraf çıktı. Onun üzerine belki bir iki konuşalım. Çin Dışişleri Bakanı Türkiye'ye geldi. Ve Erdoğan'la çak yapmışlar. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'yla görüştü. Ve herhalde ben görmedim. Yani bütün dünya yaptırımlar uyguluyor. Soykırım uygulandığına dair Çin'deki Müslüman Uygur toplumuna, toplama kamplarında yapılan işkenceleri anlatıyor. Amerika'nın, Avrupa'nın, Belçika'nın, Kanada'nın yaptırım kararları var. Acaba herhangi bir kelime edildi mi yani bu konuyla ilgili? Dünya Müslümanların lideri olarak kendisini tanıtıyor ya Erdoğan. İşte evet. Yani öyle bir kelime ben duymadım yani kardeşim. Hadi ilişki yerimiz var fakat bu Müslüman Uygurlara yaptığınız insanlık dışı muameleyi kabul etmiyoruz. Bunu sonlandırmanız lazım. diye bir açıklama falan ben görmedim.
Tam bilakis Çavuşoğlu'nun açıklaması var. Diyor ki biz tek Çin'den yanayız. Yani tek Çin politikası gidiyoruz. Çin'in biliyorsunuz böyle bir yaklaşımı var. En önemli doktrinlerinden bir tanesi tek Çin. Onlarda da teritoriyel bütünlüğünün bozulması kaygısı çok yüksek. Çünkü çok fazla aynı eski Sovyetler Birliği gibi birden fazla halk bulunduğu için Çin'de. Uygurlar da tabii potansiyel bir tehdit olarak, ayrılıkçı bir tehdit olarak algılanıyor Çin yönetimi tarafından. Şimdi anlaşıldığı kadarıyla Ankara'daki rejimin Uygurlar konusundaki algılarıyla Çin'deki rejimin Uygurlar konusundaki algıları birebir örtüşüyor. Çünkü evet. Çin tek Çin, yani bizim Türkiye'ye mi kaldı Çin'in teritoriyel toprak bütünlüğünü savunmak Ankara'nın birinci öncelikli politikası mıdır? Yani Çin'le işbirliği yaparsınız, ayrı mal alır satarsınız. Çin üniversitelerine öğrenci gönderebilirsiniz ya da Çin'den işte bir takım şeyler ithal edebilirsiniz. Aşı alıyorlar işte falan. Yani bunlar olabilir. Ticari ilişkilerdir. Devletler arası ticari ilişkiler olur. Fakat illa ticari ilişki yaptığınız veya ticari menfaatleriniz olan bir devlette sizin hassas olduğunuz, özellikle vurguladığınız, yani Türk kökenli olduğunu özellikle vurguluyorlar Uygurların. O halde sizin en azından böyle çak falan yapmayı bırakmanız gerekmez mi? Veya evet. Çin'in Dış İşleri Bakanlığı'nın sözcüsü gibi tek Çin politikasından yanayız falan, bu açıklamalara ne gerek var?
Yani bu arada yani Çin'e bu insanlık dışı uygulamalarından vazgeçmesi çağrısını yapmak bir yana, Milli Meclis Başkanı Seyit Tümtürk'ü protestolar yapabilirler diye ev hapsine almışlar. Yani Uygur asıllı Türkiye'de yaşayan bir kişi bu, Seyit Tümtürk. Tam o ziyaret sırasında ev hapsine alındı. Çok dramatik. Yani hakikaten Perinçek, yani Mao'cu olarak bilinen, Çin taraftarı olarak bilinen Perinçek ülkeyi yönetse bu kadar olur yani. Çünkü o bu Uygurların yaptığı şeylerinle ilgili haberleri falan hepsine yalan olduğunu söylüyor. Ve maalesef Türkiye'deki dini eksenli, işte muhafazakar medya hatta falan da tek satır bir eleştiri yok. Yani şunu en azından insanların vicdanına, irfanına havale ediyorum. Yani ümmetin lideri, işte Osmanlı'yı ihya edecek falan filan diye denilen kişinin oradaki bir insanlık dramına bütün Batı, yani sevmedikleri Batı dayanışma gösterirken, bunu dile getirirken kendi liderleri ne yapıyor? İşte o fotoğrafa o gözle baksınlar. Gerçekten insan, yani dediğiniz gibi normal ilişkilere kimse bir şey demiyor. Zaten o yaptırım kararı uygulayan ülkeler de devam ediyor ilişkileri. Yani büyükelçileri orada falan. Ama en azından Türkiye eskiden beri Uygurlara sahip çıkardı. Bu dönemde onu da kaybetmiş olduk. Maalesef. Bu arada insan hakları ajandası, yani gündemi o kadar yoğun ki ben sadece başlıklarına bir kısmına değineceğim. Hepsini tek tek konuşmaya, aslında konuşması tek bu konuyla ilgili program yapsak belki değer. Ben üzerinden geçmek istiyorum. Yani en azından bu konuları tarihe not düşmek için, sessiz kalmadığımızı göstermek için. Nursena, Hüseyin Galip Küçük Özyiğit'in kızı 3 aydır babasını arıyor. Ankara'nın göbeğinde kaybolmuş başbakanlık eski raportörü, KHK'lı bir avukat bu isim Hüseyin Galip ve çağrılarına henüz bir cevap gelmiş değil. Ne İçişleri Bakanlığı'ndan ne Adalet Bakanlığı'ndan tam bir ciddiyetsizlik söz konusu. Herkes bir saniye düşünsün, yani böyle bu kadar yakından sevdiği kızını, babasını, annesini varlığından nerede olduğunu habersiz 3 ay nasıl geçirilir? 1 saat, 1 gece nasıl geçirilir? Lütfen düşünelim. Bu çağrıya Nursene'ye güç vererek destek olmaya çalışalım. Bu arada başka bir dram var. Türkiye'de sosyal medyayı takip edenler görüyorlar. Hakan Dağdeviren 12 yaşında bir çocuk, lösemili. Fakat annesi de babası da tutuklu. Öğretmen ailesi. Ve arz arda tutuklanmışlar. Babaannesi, nineleri bakıyor. Lösemili bir hasta. Belki Efe vardı daha önce. Bütün feryatlara rağmen babasıyla buluşması bile engellendi. İşte yurt dışına çıkıp tedavisi geciktirildi. Sonra kaybettik Ahmet Efe'yi. Şimdi Hakan Dağdeviren. Yani buradan da çağrı yapıyoruz. Sosyal medyadan da çağrı yapıyoruz. Her yerden konuşuyoruz tüm gücümüzle. Bu kadar insanlıktan çıkmayın. Yani 12 yaşında kanserle mücadele eden bir çocuğu annesinden babasından böyle zor dönemde mahrum bırakmayın. %98 engelli bir polis var. Dram. Hakikaten polis de bomba imha ekipleri içinde çalışırken bir bomba emniyete konmuş bir bombayı imha ederken özürlü hale geliyor, engelli hale geliyor %98 oranında. Fakat bu kişiyi 7 yıl hapis cezası vererek darbeyle ilişkilendirdiler ve şu anda hapiste. Onun da eşi feryat ediyor. Hiçbir ihtiyacını göremeyen bir insan. Bu insafsızlık, bu zulüm artık yani tarifsiz bir noktaya gelmiş durumda. Ömer Faruk Gergerlioğlu bütün bu yaralara derman olmaya çalışan, herkese koşan Ömer Faruk Gergerlioğlu meclisten attılar. Yani bu affedersiniz rezilliği de bu iktidar kendine yakıştırdı. Çok apar topar bir şekilde, pijamalı bir şekilde namaz kılmasına, abdest almasına engel olarak karakola götürdüler. Serbest bırakıldı şükür, fakat belli bir süre içinde tekrar hapse girme ihtimali var. Dramatik bir açıklama yaptı. Yani oğlu ve kendisine tehditler aldığını söyledi. Onun sesine de tüm insan hakları konusunda, demokrasi konusunda duyarlı herkesin ses olması lazım. Keşke daha fazla burada dile getirmek dışında elimizden güç gelse, elimizde imkan olsa. Bu arada yine yani o kadar liste uzun ki doçent doktor Mustafa Çamaş, biyomühendislik uzmanı, KHK'lı, işten atılmış, çok değerli çalışmalara, bilimsel çalışmalara imza atmış biri. Geçtiğimiz günlerde çalıştığı yerde, nafakasını kazanmak için, helal kazancını elde etmek için çalıştığı yerde vinç altında, vinç üzerine düştüğü için hayata veda etti. Bununla ilgili Efe Hocam siz çok güzel bir yazı yazdınız. Hem teşekkür ediyorum, yani bir akademisyen meslektaşınızı akademisyen olarak göz ardı etmemeniz, hatırlamanız, duyarlılık göstermeniz. Belki bir akademisyen olarak neler hissettiniz? Onları paylaşabilirsiniz. İzleyicilerimizle belki haberdar olur bir kısmı.
Ya tabii Hamit Bey, çok üzücü bir şey. Çünkü insan her zaman kendisini bu kurbanların yerine koyuyor bir şekilde. İşte ne bileyim, biraz önce o gariban çocuklardan hasta olan, lösemili olan ve daha önceden işte Ahmet Efe kaybettiğimiz. Onların dramlarına baktığınız zaman kendi çocuklarınız aklınıza geliyor. Akademisyen insanlar işte isimleri böyle bir köşede bucakta geçiyor. Çoğu havuz medyasında zaten onu bile yazmıyorlar. Sadece işte bir işçi öldü yani şantiyede. Yani bir işçinin ölmesi, şantiyede bir işçinin ölmesi de çok üzüntü verici bir şey. Yani bir iş kazasının böyle olup insanların hayatını bu şekilde kaybetmesi çok üzüntü verici bir şey. Ama sıradan bir işçi değil. Yani sıradan bir işçiden daha iyidir ya da o anlamda lütfen yanlış anlamasın kimse, ama yani karşınızda 25 sene eğitim almış, 250'den fazla eserlerine atıfta bulunulmuş bir bilim insanı var. Öyle ya da böyle bu ülke böyle bir insanı yetiştirmiş. Yani dil bilen, işte araştırman. Ve bir bakıyorsunuz bir gazete haberinde, bir sosyal medyaya düşen bir haberde bir vincin altında kalmış, hayatını kaybetmiş. Neden orada çalışmak zorunda kaldı bu insan? Neden belki de herhangi bir resmi belgesi vesaire olmadan bir şantiyede işçilik yapmak zorunda kaldı? Doktoralı, doçent olmuş, böyle bir araştırma seviyesine gelmiş, doktoralı bir mühendis. Ve bu çok acı bir şey. Bu örnekler belki birkaç tane örnek olsaydı diyeceksiniz ki yani olmuş işte aradan mahkemeler yanlış karar vermiş vesaire. Yüzlerce, binlerce insan aynı konumda. Belki hayatlarını kaybetmediği için veya başlarına bir şey gelmediği için haber değeri taşımadıklarından sosyal medyaya düşmüyorlar. Ama evine ekmek götüremiyor. SGK kayıtlarına terörist ve vatan haini diye not düşülüyor, ibareler düşülüyor. İnsanların kendi alanlarını bırakın, normal bir işe girip çalışması, yani vergisini ödeyerek sigortalı bir şekilde işine devam etmesi de mümkün değil. Öyle bir iş bulması da mümkün değil. Çoğu pazarda çalışıyor. Pazarcılık yapan, esnaflık yapan, çiftçilik yapan, amelelik yapan böyle insanlar var, akademisyen. Sadece akademisyen değil, öğretmenler var, yargıçlar var, savcılar var. Çok acı bir şey Abdülhamit Bey. Ben gördüğüm zaman gerçekten hep kendimi onların yerine koydum. Hocanın yerine koydum kendimi, Çamaş Hoca'nın yerine ve dedim ki sen de böyle bir konumda olabilirdin. Türkiye'de olsaydın, yani hasbelkader Kanada'da değil de Türkiye'de yakalansaydın bu fırtınaya, Sen de onun konumunda olabilirdin. Belki o şantiyede sen ölmüş olacaktın şimdi. Yani insanların biraz bunları düşünmesi lazım. Bunlar romanlarda karşımıza çıkan, filmlerde karşımıza çıkan dramlar olsa belki gözümüzden birkaç damla yaş gelir. Bunlar gerçek hayatta oluyor kardeşlerim ya. Yani sizin ülkenizde oluyor. Çok mu yani kendi mahallenizden olmadığı için veya başka bir gruptan olduğu için şeytanlaştırılmış, cadı avına maruz kalmış bir gruptan olduğu için ya olur böyle şeyler normaldir mi diyorsunuz yani? Bu mudur insanlığınız? Yani bu çok acı bir şey gerçekten. Çok evet. Üzüntü verici bir şey.
Allah rahmet eylesin diyoruz Mustafa Çamaş Hoca'ya. En son Tunceli Üniversitesi'nde öğrendiğim kadarıyla öğretim görevlisiymiş. Muhtemelen öğretim görevlisi arkadaşları, öğrencileri hatırlıyorlardır. Yani ne kadar iyi bir insan olduğunu, iyi bir bilim adamı olduğunu. Bu arada yani bu dramlar yaşanırken işte İslam'dan, dinden, imandan, kitaptan, Kur'an'dan bahseden işte AKP kongresini yaptı. Ve bu AKP'de AKP elinde bir genç profili çıktı ortaya. Yani Mustafa Çavaş bilim adamı vinç altında hayatını, vinç düştüğü için hayatını kaybederken bir başka isim çıktı. Kürşat Ayvatoğlu diye böyle lüks arabalar içinde bir uyuşturucu çekerken, uyuşturucu alırken çekilmiş videoları Türkiye'yi gündeme düştü. Yani bir taraftan da böyle bir manzara var. Yani Osmanlı'dan dediğim gibi dinden, imandan bahseden bir iktidarın içinde böyle bir nesil yetişiyor. Bir taraftan duyarlı insanlar, gerçekten bilim insanları, hiçbir suçla işi olmamış insanlar da şey yapıyorlar. Yani hayatlarının en karanlık günlerini yaşıyorlar. Bilmiyorum takip edebildiniz mi Kürşat Ayvatoğlu gündemini?
Evet, evet. Boy boy fotoğrafları da var. Süleyman Soylu ile çekilmiş fotoğrafları var. Erdoğan'la çekilmiş fotoğrafları var. Yani AKP'de teşkilatta görevli birisi olduğu söyleniyor. Birilerinin danışmanı olduğu söyleniyordu bir ara biliyorsunuz. Evet. Fakat danışman değil dendi. Sadece
Hamza Dağ
gibi yerde. Evet.
Evet, Hamza Dağ diye milletvekilinin danışmanı diye geçmişti. Fakat onunla da bir sürü onu fotoğrafları var.
Onu reddettiler. Evet.
Ama şey yani şunu diyemediler. CHP'de çalışan birisi diyemediler. AKP Genel Merkezi'nde çalışıyormuş. AKP Genel Merkezi çalışanı tabii AKP Genel Merkezi çalışanı yani herhangi bir titre olmanıza gerek yok. Bu kadar lüks arabalar sahip olabiliyorsunuz. Paranız olabiliyor falan. Akademisyenseniz işiniz kötü yani. Eleştiren bir akademisyen.
Şimdi ilginç bir şey. AKP'de böyle bir işte teşkilatta veya genel merkezde memur olarak veya işte sekreter olarak, özel kalem olarak vesaire ne olarak olduğu da önemli değil. Yani çok üst seviyede bir görev değil. Böyle bir görevde çalışan birisi nasıl böyle lüks bir araba satın alabilmiş, nasıl böyle lüks bir hayat yaşayabilmiş, jet sosyete tarzı bir hayat? Bu çok enteresan. Yani nereden geliyor bu değirmenin suyu? İkincisi de bunlar değil miydi ya insanlara gezide, İşte camide bira içtiler diyen veya işte üzerleri deri ceketli, işte küpeli kulaklarında küpeleri olan insanlar üzerine işediler başörtülü bacımızın diyen. Bunlar değil miydi işte iki ayyaş diyen Atatürk ve İnönü'den bahsederken iki ayyaş diyen. Bunlar değil miydi işte tekel mamullerine, içkiye, sigaraya birçok işte korkunç yüzdelerde vergiler koyup sırf insanlar işte bu içki içmesin, sigara içmesin. Ha ben çok yana olduğum için sigara, anti sigaracı bir adamım. İçki konusunda çok büyük alerjileri var mesela. Nefret ediyorlar. Yani birisi işte diyelim ki bira içmiş olsun hayatında öyle bir fotoğrafı yayınlansın. Kredisinin, kredibilitesinin sıfıra inmesi için hiçbir başka gerekçeye ihtiyaçları yok. Öyle bir şeytanlaştırma. Kardeşim bakın sizin işte gençleriniz kokain çekiyor. Hani şey de değil böyle... sentetik uyuşturucu kullanıyorlar. Yani bu herhalde ben hiç anlamam bu uyuşturucu işlerinden ama kokainin ne olduğunu hepimiz aşağı yukarı biliyoruz. Duyduk işte bunun ticareti yapılıyor. Ülkeler çok ciddi anlamda operasyonlar yapıyorlar falan. Bir de ilginç bir şey var Abdülhamit Bey. Bu uyuşturucu ticareti AKP ile ve devlet görevlileriyle alakalı birçok yani devletle alakalı birçok pozisyonda olan insanlar bugünlerde hep böyle bir uyuşturucuyla isimleri yan yana geliyor. Yok gümrükten işte uyuşturucu geçirirken diplomatik valiz içerisinde uyuşturucu çıkması falan. Bu da biliyorsunuz bundan birkaç ay önce karşımıza çıkan bir haber. Ne oluyor? Yani şunu görüyoruz. İnsanlara ahlak bekçiliği yapan, insanlara ahlakı sadece uçkura indirerek veya işte kullandıkları bir takım ürünlere indirerek ahlak bekçiliği yapan insanların aslında kendilerinin çok ciddi bir ikiyüzlülük içinde olduğunu görüyorsunuz. Yani başka insanlara ahlak empoze etmeye çalışırken, yaşam tarzlarını eleştirirken aslında kendilerine ne kadar illegaliteye kaydığını, ne kadar ahlak dışı işler yaptıklarını görüyorsunuz. Yani öyle, korkmuş bir şey.
Bu cümleye şeyi de eklemek lazım. Biliyorsunuz şu anda yani Erdoğan rejiminin en büyük düşman olarak belirlediği, milli düşman olarak ilan ettiği FETÖ diye suçladığı kesime daha önce paralel falan demişti. Onlarla ilgili evet. Suçlaması da haşhaşilikti.
Haşhaşilik demişti.
Evet. Hatırlarsınız. Yani şimdi bakıyoruz ki yani haşhaşi diye yani böyle hiçbir karakola mahkemeye yansımamış. Yani ne taciz, ne tecavüz, ne uyuşturucu meseleleriyle hiç alakası olmamış yüzlerce binlerce eğitim müessesesine kapattılar bunlar. Evet. Biz bir yeni nesil yetiştireceğiz. Yeni İslami bir nesil, daha dindar bir nesil yetiştireceğiz. Geldikleri nokta ne peki? Yani haşhaşi diye suçladıkları kişilerin bir haşhaşla bir bağlantısı yok. Bunu ispat edemediler yani. Hiçbirimizin evet. Cebinden, evinden, okulundan böyle bir şey çıkmadı. Fakat evet. kendileri görünüyor ki gençliği öyle bir noktaya getirdiler ki yani ahlaktan da, inançtan da, maneviyattan da uzak. Fakat sadece bunun propagandasını yapan, yani zulmeden, evet. Dindar, dinsiz ayırmadan, herkese zulmeden, hırsızlık yapan fakat büyük lafları da asla ağızlarından bırakmayan bir manzara. Yani dünya liderlerinin...
Dini de şey yapıyorlar, şekle indirmiş vaziyetteler Hamit Bey. Yani dini... Maalesef. Ahlaktan arındırılmış, şekle indirgenmiş. Sadece şekli ibadete indirgenmiş. Yani içeriğini de tabii biz bilemeyiz içeriğini ibadetlerinin ama görünen o ki yaşam tarzlarına ve yani şu an işte yaptıklarına baktığınız zaman, yaptıkları zulme baktığınız zaman, adalet konusundaki boşluklarına baktığınız zaman, etik konusundaki boşluklarına baktığınız zaman demek ki yaptıkları ibadetin de içi tamamen bomboş. Yani ahlaktan arındırılmış bir din oluşturdular ve insanlara bunu empoze ettiler. Dolayısıyla orada belki uyuşturucu alan genç şey diye düşünüyor. Nasılsa ben alkol içmiyorum. Yani alkol almadıktan sonra bu uyuşturucu arada olabilir canım. Yani ne olacak? İşte onu da Allah affetsin. Belki de böyle bakıyor olaya. Yani sonuçta ciddi bir ahlaki çürümüşlükle karşı karşıyayız. Acaba evet, yani bunu AKP tabanı nasıl görüyor? Çok merak ediyorum.
Yani her alanda bir çöküş var. Böyle bir memleketi muhtemelen yakın bir dönemde bırakacaklar ama çok kötü bir miras bırakarak. Yani hazinesi tam takır olmuş. İşte doları tutamıyorlar. Habire Merkez Bankası Başkanı değiştiriyorlar. Kendi en yakınlarında çalışanları uyuşturucuya düşmüş. Yani hapishaneler eğitimli insanlarla dolu. Siyasetçilerle dolu. Kendisi belediye başkanlığından hapse atıldığı için, bir şiir okuduğu için mağdur olmuş ve bu kadar konumlara gelmiş. O mağduriyetin de etkisiyle. Fakat şimdi bir sürü yani en az 100 milletvekili belediye başkanını görevinden almış, yerlerine kayım atamış bir şey. Yani işte dindarlıktan, Müslüman dünyanın ümmetin liderliğinden, halifelerinden bahsediyorlar. Fakat Müslümanlara şu anda en fazla zulmeden Çin'le çak yapıyorlar. Yani hiçbir neresinden tutsanız elinizde kalacak bir manzara. Evet. Bunları konuşup dile getirmek dışında şu anda bir şey yapamıyoruz. O da bizim acımız. Ama ümit ediyorum, diliyorum. İnsanlar, bu liderleri büyük insanlar olarak görenler de dahil bu gerçekleri görür. Belki farkına varır, fikirlerini değiştirirler. Bugünkü yayınımızı da burada noktalayalım isterseniz. Efe Hocam tamam. Çok teşekkür ediyorum.
Ben çok teşekkür gibi. Ederim Hamit Bey, sağ olun.
Vakit ayırdınız. Çok sağ olun. Değerli izleyiciler, sizlere de vakit ayırdığınız için teşekkür ediyorum. Yorumlarınızı, desteklerinizi her zaman bekliyoruz. Eleştirileriniz de dahil. Hepinizi selamla, sevgiyle, güzel günler dileğiyle bırakıyorum. Merhaba.